Ayrım 51. Muson Yağmurları, Wilbur Smith. Sayfa 584. Dorian sıranın ortasında yol alırken sevincinden uçuyordu. Matsakara şeyhlerinin Osmanlılarla tekrar birlik olabileceğini düşünerek onlara son ana dek güvenememişti. Altındaki hızlı hayvan iki yanındaki binicileri arkada bırakıyor, yalnızca bir mızrak kadar gerisine yol alan Batuğla onunla boy ölçüşebiliyordu. Türklerin safında bir karışıklık göze çarpıyordu. Çoğu hala Prens El Malik'in ordusunun ilerleme halinde olduğu vadiye bakıyorlardı. Yalnızca sağ kanada en yakın olanlar tehlikeyi görerek saldırıya karşı koymaya hazırlanıyorlardı. Derken vücudun vücuda, kalkanın kalkana çarptığı duyuldu. Araplar Osmanlı kanadını vurmuşlar ve yarıp geçmişlerdi. Dorian zincir zırhının içinde pek iri gözüken tunç miğferli bir savaşçıyı seçti. Adamın esmer yüzü çiftler atan atını kontrol altına almaya çalışırken öfkeden şekilsizleşmişti. Dorian mızrağının ucunu aşağı çevirdi ve eğerin üstünde eğildi. Batuğla'dan aldığı eğitim sayesinde dört nala giderken havaya savrulmuş bir kavunu mızrağına takmayı öğrenmişti. Şimdi de Türk'ün zincir zırhındaki zayıf noktayı adamın sol koltuk altını gözüne kestirmişti. Uç hiç şaşmadan o açık noktayı bulup adamın göğsünün içine kaydı ve uzak uçtaki zincir dokusuna çarptı. Mızrak Dorian'ın elinde sarsılıyordu. Çarpışma Türk'ü eğerinin üstünden havalandırmış, şimdi esnek mızrağın ucunda çırpınıyor ve tekmeler atıyordu. Dorian mızrağın ucunu aşağı çevirerek adamın tozların içine yuvarlanmasını sağladı. Sonra mızrağı yine kaldırarak bundan sonraki kurbanını seçti. Mızrak bu kez çarpmanın şiddetinden elinde parçalandı. Ama çelik vurduğu adamın boğazına saplanmıştı bile. Türk savaşçı kırık ucu her iki eliyle kavrayarak boğazın içinden çıkarmaya çalışsa da bunu yapamadan ölmüştü bile. Eğerden aşağı kaydı ve korkudan çıldırmış atı tarafından sürüklendi. Batuğla yedek mızrağı Dorian'a fırlattı. Delikanlı onu zarif şekilde yakaladı ve aynı hareketin bir devamı halinde eğerek bir sonraki adamın karnı hizasına yöneltti. İki yandan saldırıya uğrayan Osmanlı safları ilk dakikalarda yarılmıştı. Onlar daha bocalarken güney yönünden gelen ordu karışmış saflarına yüklendi. Birbirine kenetlenen ordular bir burgacın ortasına kapılmış bir enkaz gibi fır fır dönüyorlardı. Savaşçılardan bütün bu kıyım boyunca kulakları sağır edici bir gürültü çıkıyordu. Ancak çarpışma tek yönlü, saldırganların öfkesi ise fazla şiddetli olduğu için bu iş fazla uzun sürmezdi. Sayıca üstün bir düşman tarafından önden ve yanlardan sarılan Osmanlıların direnci zayıflamaya başlamıştı. Araplar da zaferin yakın olduğunu sezerek can çekişen bir devenin etrafında birikmiş kurtlar gibi bastırıyorlar, uluyor ve parçalıyorlardı. Sonunda çarpışma olmaktan çıkıp kanlı bir katliama dönüştü. Dorian'ın ilk hamlesi onu düşman kalabalığının içlerine sürüklemişti. Onunla Batuğla'nın kendi taraflarıyla bağlantılarının kesildiği bir kuşatma anı baş gösterdi. İkinci mızrak da ellerinde kırılınca delikanlı kılıcını çekti ve sağ kolu omzuna dek düşman kanına bulanana kadar dövüştü. Etrafındaki düşmanın öfkesi birdenbire hafifledi. Hayvanlarının yüzünü arkaya çevirerek kaçmaya başladılar. Araplar ön saflarındaki boşluklardan dört nala gelirken Dorian düşmanlardan bazılarının silahlarını ellerinden attıklarını gördü. Bazıları ise bineklerini olanca hızıyla koşturup kaçmaya çalışıyorlardı. Dorian onları yakalayın, düşmana ölüm diye bağırıyordu. İki ordu şimdi ovada karma karışık halde akıyordu. Savaş bir bozguna dönüşüp düşman kendilerini savunmayı bile akıl edemeden kaçarken Araplar uluyor, kanlı kılıçlarını sallıyor ve savaş çığlıkları atıyorlardı. Düşmanlardan bazıları kendilerini atlarından aşağı fırlatarak saldırganların yolu üstünde merhamet dileniyor ama Araplar hayvanlarıyla onların üstünden geçerken onları şişliyor, sonra geri dönüp cesetlerin üstündeki altın ve başka değerli eşyaları alıyordu. Dorian arkaya doğru kendine yol açtı. İleride düşman subaylarının da çoktan savaştan vazgeçip kaçmakla meşgul olduklarını gördü. Paşayla subaylarının her biri bir at ya da bir deve kapmış kente doğru kaçıyordu. Bu kalabalığın içinde Dorian'ın aradığı sadece bir tek kişiydi. Batuğla'ya "Zeyneldin nerede?" diye bağırdı. Dorian o sabahın daha erken bir saatinde ordu Maskat'ın kapılarından dışarı akarken onu görmüştü. Zeyneldin Osmanlı kurmayı ile beraberdi ve paşanın arkasında ilerliyordu. Arkasında yarım zırh vardı. Mızrağını savaşmaya alışkınmış gibi kendi taşıyordu. Lamu'daki Zenana'dan eski arkadaşı ve dal kavuğu Ebu Bekir de onunla beraberdi. Ebu Bekir uzun boylu ve ince yapılı bir genç adam olmuştu. Uzun bıyıkları vardı ve o da bir savaşçı gibi giyinmişti. İki eski düşmanı Dorian'ın sadece birkaç metre ötesinde yol aldıkları halde ikisi de masa karaların arasında onu tanıyamamışlardı. Nedeni de Dorian'ın yabancı bir deveye binerek yüzü ve kızıl saçlarını siyah bir sarığın katlarının arasına gizlemiş olmasıydı. Batulaya o nerede diye vardı, onu görebiliyor musun? Delikanlı sonra zıplayıp koşan devenin tahta eğer çerçevesinin üstüne dikildi. Bu yükseklikten ilerisindeki ovayı bakışlarıyla tarayabiliyordu. Burada kaçan düşmandan başka şahlanan atlar ve binicileri haklanmış develer göze çarpıyordu. Dorian işte diye birdenbire bağırdı. Tekrar eğrinin üstüne çöktü ve devesini koşturdu. Zeyn Eldin yarım mil kadar ilerideydi ve Dorian'ın o sabah gördüğü doru aygır ata binmişti. Tombul vücudunun yanında mavi kefiyesinin etrafında sarılı altın galonu görüp de onu başkasıyla karıştırmak mümkün değildi. Dorian devesini var gücüyle koşturdu. Birçok Türk'e yetişip yanlarından geçti. Bunların arasında bazı yüksek rütbeli subaylar da olduğu halde onları görmezlikten geldi. Tıpkı seçtiği ceylanın üstüne koşan bir çita gibiydi. Zeynel dine yetişmek için adeta kanatlanmıştı. Doru aygırın arkasında koşarken "Kardeşim!" diye bağırıyordu. "Bekle biraz, sana verecek bir şeyim var." Zeyn omzunun üzerinden arkaya baktı. Rüzgar kefiyesini uçururken uzun siyah saçlarıyla sakalını dalgalandırıyordu. Dorian'la elindeki kavisli palayı ve başka insanların kanıyla meneklenmiş, yüzündeki acımasız sırıtışı görünce rengi bir anda soldu. Zeyn Eldin korkudan adeta felce uğramıştı. Eğrinin kaşına yapışırken yanına yaklaşarak palasını yükseğe kaldıran Dorian'dan bakışını ayıramıyordu. Derken acı bir çığlık atarak salıverdiği eğerden aşağı yuvarlandı. Sert zemine çarpıp tıpkı bir kaya gibi tepenin dik yamacından aşağı yuvarlandı. Tepenin eteğinde tozlanmış bir eski giysi kümesi gibi yığılıp kaldı. Zeyn sürünerek dizlerinin üstüne doğrulurken Dorian devesiyle tepesine dikilmişti. Zeyn'in yüzü tozdan bembeyazdı. Bir yanağında da kanlı bir çizik vardı. Dorian'a bakarak gevelemeye başladı. ''Hayatımı bağışla El Salih, sana ne istersen veririm.'' Dorian Zeyn'in perişan yüzünden bakışını ayırmadan Batula'ya ''Bana mızrağını fırlat!'' diye seslendi. Batula istenileni yaptı. Dorian mızrağın ucunu Zeyn'in göğsüne dayadı. Zeyn ağlamaya başlamıştı. Gözyaşları toza bulanmış yüzünde yollar açarak çenesinden aşağı damlıyordu. ''100 bin altın rupim var kardeşim.'' dedi. ''Hayatımı bağışlarsan o para senindir, yemin ediyorum.'' Duyduğu korkudan dudakları titriyor, köşelerinden salyalar akıyordu. Dorian onun yüzüne daha yakından bakmak için eğerden aşağı sarktı. ''Işıltılı ceylan geçidindeki Hasan'ı hatırlıyor musun?'' diye sordu. Zeyn, ''Allah beni affetsin, o iş savaşın heyecanı arasında oldu.'' diye bağırdı. ''Beni bağışla kardeşim. Keşke mide bulantımı yenip sana dokunabilsem. O zaman senin arkadaşıma yaptığın gibi ben de senin hayalarını keserdim. Ama bunun yerine zehirli bir yılana dokunmayı yeğlerim.'' Dorian yere tükürerek tiksintisini dile getirdi. ''Mızrağın çeliğinin sağlayacağı bir savaşçı ölümüne layık değilsin. Ama ben merhametli bir adam olduğum için bunu sana bahşedeceğim.'' Ardından mızrağı bastırdı. Sivri uç Zeyn'in şişman göğsüne battı. Bunun üzerine Zeyn kendi hayatını kurtaracak ve Dorian'ın amansız öfkesinin hakkından gelebilecek biricik sözleri söyledi. ''Babamız olan adamın adına, El Malik hatırına beni bağışla.'' Dorian'ın yüzündeki anlam değişti. Mızrağın ucunu şişman gencin göğsünden 1-2 santim uzaklaştırdı. ''Demek ihanet ettiğin babanın yargısını istiyorsun. Bunun boğulmak için celladın kemendine teslim edilmek olacağını ikimiz de biliyoruz. Bu ölümü benim önerdiğim temiz ölüme yeğliyorsan pekala öyle olsun. İstediğini sana bahşediyorum.'' Dorian mızrağı çekerek ''Batula!'' diye seslendi. Emir eri gelince ona ''Bu domuz yiyicinin kollarını arkasında bağla ve boynuna bir ip geçir.'' dedi. Batula eğerden aşağı kayıp Zeyn'in ellerini bağladı. Sonra da bir kement ilmiğini boynuna geçirip ipin bir ucunu Dorian'a uzattı. Delikanlı da bunu eğerindeki halkaya taktı. Dorian ayağa kalk diye bağırıp ipi çekti. Seni prense götürüyorum. Zeyn silkinerek ayağa kalktı. Sonra Dorian'ın devesinin arkasından sendeledi. Bir kez dengesini kaybedip yere yuvarlandıysa da Dorian hızını azaltmadığı gibi arkasına dönüp bakmadı bile. Zeyn çaresiz yine doğruldu. Entarisi yırtılmış, dizleri kanlanmıştı. Düşman ölülerinin fırtınanın kırbaçladığı bir kumsaldaki yosunlar gibi serili kaldığı, o kannovanın bir milini henüz kat etmişlerdi ki altın renkli sandaletler Zeyn'in ayaklarından sıyrılıp çıktı. Ayaklarının tabanları ise yaraydı. Yüzü gırtlağını sıkan ipten şişmiş ve morarmıştı. Üstelik öylesine halsizdi ki artık merhamet bile dilenemeyecek durumdaydı. Prens Abd Muhammed el-Malik mahiyetinin başında Maskat'ın kapılarına dayanınca kentin ileri gelenleri ve Halife el-Uzar İbn Yakup'un saray erkanı kapıları açarak onu buyur etmeye çıktılar. Pişmanlık ifadesi olarak giysilerini paralamışlar ve başlarından aşağı külle toz dökmüşlerdi. Prensin atının önüne diz çökerek hayatlarının bağışlanması için yalvarıyorlardı. Ona bağlılık yemini edip yeni Umman halifesi olarak selamladılar. Prens herhangi bir heyecan belirtisi göstermeyerek atının üstünde oturuyor, soylu ve otoriter bir izlenim bırakıyordu. Fakat ağabeyi Yakup'un veziri omzunun üzerine lekeli bir çuval atmış olarak yanına yaklaşınca el-Malik'in yüzünde büyük bir keder biçimlendi. Torbanın içinde ne olduğunu anlamıştı. Vezir torbanın içindekini tozlu yola boşaltınca Yakup'un kesik başı prensin atının ayaklarının dibine yuvarlandı ve camlaşmış donuk gözlerini kardeşine dikti. Kır sakalı bir sokak dilencisininki gibi dolaşık ve pisti. Sinekler de bir yandan açık gözleriyle kanlı dudaklarına bulut gibi kalkıp konuyorlardı. El-Malik kesik kafaya üzgün bir ifadeyle baktı, sonra gözlerini vezire çevirerek alçak sesle konuştu. ''Sen ağabeyimi katlederek ve bu zavallı kırık kafatasını bana getirerek gözüme gireceğini mi sanıyorsun?'' ''Soylu efendimiz, ben sizi memnun edeceğini sandığım şeyi yaptım.'' Yüzü bembeyaz olan vezir zangır zangır titremeye başlamıştı. Prens avamirlerin şeyhine yanına gelmesini işaret edip onu öldür diye emretti. Şeyh eğerinin üzerinden aşağı eğildi ve bir tek kılıç darbesiyle vezirin boğazını kesti. El-Malik ağabeyimin naaşına layık olduğu saygıyı gösterin ve onu güneş batmadan gömmeye hazırlayın diye devam etti. Sonra korkudan sinmiş durumdaki Maskatlılara döndü. ''Sizin kentiniz artık benim kentim. İçindeki insanlar da benim insanlarım. Benim irademle Maskat yağmadan kurtulacak. Kadınlarına tecavüz edilmeyeceğine ve hazinelerinin de yağmalanmayacağına şeref sözü veriyorum.'' Prens sağ elini kaldırdı. ''Sadakat yemini etmenizden sonra bana karşı bütün günahlarınız ve suçlarınız bağışlanacak.'' Prens el-Malik bundan sonra atının üstünde kente girdi ve büyük fil dişlerinden oyulmuş olan Umma'nın fil tahtına yerleşti. Belki 100 soylu yeni halifeyle görüşebilmek için sıraya girdi. Belki 100 öncelikli iş halife tarafından ele alınmayı bekliyordu. Fakat el-Malik'in ilk çağırdığı adamlardan biri Şeyh el-Salil oldu. Dorian tahtın önünde yere kapanınca el-Malik tahtından inerek onu ayağa kaldırdı ve kucakladı. ''Seni öldü zannetmiştim oğlum.'' dedi. ''Ama sonra sancağının maskara saflarında dalgalandığını görünce kalbim sevinçle doldu. Sana çok şey borçluyum. Belki de sandığımdan daha çok şey. Çünkü kuzey aşiretlerini benim saflarıma getirmeseydin savaş çok farklı sonuçlanabilirdi. Hatta ben belki de bugün fil tahtında oturmazdım.'' ''Baba, çarpışma sırasında Osmanlı ordusundan bir esir aldım.'' Dorian bu başlangıçtan sonra taht odasının arkalarında soyluların arasında bekleyen Batula'ya işaret etti. Batula bunun üzerine bir ipin ucundaki Zeyn el-Din'i peşinde sürükleyerek yaklaştı. Zeyn'in üstü başı toz toprak ve kurumuş kan lekesi içindeydi. Saçı ve sakalı da tozdan bembeyaz olduğu gibi çıplak ayakları hacılarınınki gibi yara ve kan içindeydi. El-Malik önce onu tanıyamadı ama Zeyn sonra sendeleyerek geldi ve babasının ayaklarına kapanarak ağlamaya, kırbaç yemiş bir köpek gibi kıvranmaya başladı. ''Baba, beni bağışla, aptallığımı bağışla, ihanet ve saygısızlıktan suçluyum, açgözlülükten suçluyum, kötü adamlar tarafından kandırılıp kötü yola düşürüldüm.'' Halife, ''Nasıl oldu bu?'' diye soğuk bir sesle sordu. ''Baba Ali size karşı gelirsem bana fil tahtını önerdi. Ben de budala ve zayıf karakterliydim. Yaptıklarım yüzünden çok pişmanım. Eğer öldürülmemi emrederseniz son nefesime kadar size olan sevgimi aykıracağım.'' Halife böyle bir ölümü çoktan hak ettin dedi. ''Bütün hayatım boyunca benden sadece sevgi ve iyilik gördün. Karşılığını da ihanet ve şerefsizlikle ödedin.'' ''Size sevgimi kanıtlamam için bana ne olur bir fırsat daha verin.'' Zeyn babasının ayakkabılarının üstüne salyalarını akıtıyor, gözlerinden bir yandan yaşlar fışkırırken bir yandan da burnundan sümükler akıyordu. Mutlu olunması gereken bugün de ağabeyimin ölümüyle yeterince mutsuzluk yaşandı zaten. Bu kadar kan dökülmesi yeter. El Malik düşünceli bir tavırla bunları söyledikten sonra şöyle devam etti. Ayağa kalk Zeyneldin, seni bağışlıyorum. Ama kefaretini ödemen için Kabe'ye gidip bağışlanman için yalvarmalısın. Ruhun temizlenmiş olarak dönene dek bana suratını gösterme sakın. Zeyn hantal hareketlerle ayağa kalktı. İyilikse verdiğiniz ve merhametiniz için Allah sizden razı olsun. Haşmetli babamız, sevgimin sonsuza dek akacak güçlü bir nehir olduğunu göreceksiniz. Zeyn her türlü yılışıklığı ve dal kavukluğu yapıp sadakat yeminleri ederek taht odasında geri geri gitti. Sonra kalabalığı iterek oymalı fil dişinden yapılma yüksek kapılardan dışarı fırladı. Maskat'a zafer dolu girişten 10 gün sonra Ramazan'ın başlamasından ise bir hafta önce yeni halifenin taç giymesi Maskat Sarayı ile kent sokaklarında kutlandı. Aşiret savaşçılarının çoğu Umman'ın dört bir yanına dağılmış vahalardaki köylerine dönmüşlerdi. Onlar çölün sakinleri olarak duvarlarla çevrili bir kentte mutlu olamıyorlardı. El Malik'e sadakat yemini ettikten sonra develerine binerek yok ettikleri Osmanlı ordusundan yağmaladıklarıyla çıkıp gitmişlerdi. Kalanlar meydanlarda bütün develerle koyunların yakılan ateşlerde kızartıldıkları kent sokaklarındaki kutlamalara katılmışlardı. Borular öttürülüyor, davurlar gümbürdetiliyor, peçeli kadınlar olanları binaların üst katlarından seyrederken erkekler sokaklarda dans ediyorlardı. Yeni halife kalabalık sokaklarda alayıyla yürüyor, ordusuna çarpışan savaşçılardan birini kucaklamak için 2-3 adımda bir duruyordu. Kalabalıklar naralar atıyor, havaya ateş ediyor ve ayaklarına kapanıyordu. Halife Maskat Sarayı'na döndüğünde vakit gece yarısını epey geçmişti. Şeyh El Sahil de hala onun yanındaydı. Yatak odasının kapısına geldiklerinde halife, "Yanımda biraz daha kal," diye emretti. Dorian'ın kolunu tuttu ve denizle kentin sokaklarına bakan yüksek balkona sürükledi. Müzik ve eğlenenlerin sesleri ta uzaktan onlara ulaşıyor, yakılan ateşlerin alevleri de duvarlardan yansıyarak dans edenleri aydınlatıyordu. Halife en sonunda, "Zeyn'i bağışladığım için sana bir açıklama borçluyum," dedi. Dorian, "Bana hiçbir şey borçlu değilsiniz baba, asıl ben size her şeyi borçluyum," diye itiraz etti. Zeyn daha sert bir cezayı hak etmişti, o bir haindi. Ayrıca ışıltılı ceylan geçidinde arkadaşlarına neler yaptığını da biliyorum. "Benim ne düşündüğüm hiç önemli değil. Size yaptıkları, ileride bir gün yapacakları, beni kızdıran işte bu." Halife sordu, "Yani gösterdiği pişmanlık numara mıydı diyorsun?" Dorian fil tahtına göz dikmiş dedi. "Koynunuza bir akrep, yatağınıza da bir kobra yılanı almış olsaydınız daha mutlu olurdum." Halife içini çekti. "O benim en büyük oğlumdur. Saltanatıma onu öldürterek başlayamam. Ama seni çok büyük bir tehlikeye attım. Sana amansız bir nefret duyuyor." "Ben kendimi savunabilirim baba." "Bunu kanıtladın zaten." Halife hafifçe güldü. "Şimdi gelelim başka konulara. Sana başka bir görev vereceğim. Tehlikeli ve çok da güç bir görev."
"Siz emredin haşmetlim."
"Afrika'nın iç bölgeleriyle ticaretimiz ulusumuzun refahı açısından yaşamsal bir önem taşıyor. Bir zamanlar yoksul bedeviler olan bizler, şimdi artık denizci ve tüccar bir ulus olma yolundayız."
"Bunu anlıyorum baba."
"Bugün Zanzibar Sultanı'ndan bana bir haberci geldi. Afrika ticaretimiz yeni ve çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Zanzibar ve Lamu'daki üslerimizin varlığı söz konusu."
"Bu nasıl olabilir?"
"Bir çapulcu sürüsü ateş sahiliyle büyük göllerin arasında kervan yollarımızı araca kesiyor. Afrika ticaretimiz tehlikede."
Dorian sordu, "Siyah kabileler ayaklanıyor mu?"
"Belki de öyledir. Çapulcuların arasında siyahlar var ama bazı söylentilere göre kafir Frankler tarafından yönetiliyorlar."
Dorian sordu, "Hangi ülkeden?"
Halife omuzlarını silkti. "Orası bilinmiyor. Kesin olan bir şey varsa esir kervanlarımıza saldırılarında acımasız davrandıkları. Kölelerin satışından elde ettiğimiz bütün bir yıllık gelirden başka içerilerden getirdiğimiz muazzam miktarlarda fil dişiyle altını kaybettik."
"Dorian ne yapmamı istiyorsunuz?" diye sordu.
"Sana bir yetki fervanı, bir generallik rütbesi ve gereksindiğin kadar 1000 hatta 2000 asker veririm. Güneye, Lamu'ya hareket etmeni, sonra boğazı aşarak ana karanın içlerine yürümeni ve bu soygunlara son vermeni istiyorum."
"Ne zaman yola çıkmamı emrediyorsunuz?"
"Ramazan orucuna son veren yeni ayla demir almalısın."
Şeyh el-Salil'in filosu Dolunay'da Lamu kumsalının açıklarında demir attı. Filo 7 büyük dovdan oluşuyor, halifeliğin 1200 savaşçısını taşıyordu. Dorian valiyi ziyaret edip fermanını takdim etmek ve ordusunun ihtiyaçlarının sağlanmasına ilişkin düzenlemeleri yapmak için şafak vakti karaya çıktı. Uzun deniz yolculuğundan sonra toparlanmaları için adamlarına karada kalacak bir yere, ayrıca taze yiyeceklere, atlara ve yük hayvanlarına ihtiyacı vardı. Çölün develeri hastalık saçan nemli kıyıda uzun yaşayamazlardı. Kuzeyin Arap atları da öyle. Dorian'ın bu kıyılarda büyümüş ve Afrika'nın hastalıklarına bağışıklık kazanmış hayvanlara ihtiyacı vardı. Bütün adamlarıyla yük kafilesini karaya taşımak 3 gününü aldı. Dorian zamanının büyük bir kısmını rıhtımda ya da kumsalın yukarısında yeni inşa edilmiş kampta geçirmişti. 3. günün akşamı kentin sokaklarında yanında Batu'la ve subaylarından 3'üyle birlikte kaldığı yere dönüyordu. Kalenin kapılarına yaklaşmışlardı ki delikanlı ona çocukluk adıyla seslenildiğini duydu. ''El Amhara!'' Yıllardır duymadığı bu sesi tanıdığı için hızla dönerek daracık yolun öbür yanındaki eski caminin kapısına büzülmüş peçeli kadına baka kaldı. ''Tahi sen misin?'' ''Allah'ım sana çok şükür, beni tanıyamamandan korkmuştum.'' Dorian koşup kadıncağızı kucaklamak isterdi ama umumi bir yerde bu şekilde davranmak görgü kurallarına karşı gelmek olurdu. ''Tahiye burada kal, seni alıp bana getirmesi için birini yollayacağım.'' dedi ve yoluna devam etti. Az sonra Tahiye alıp kalede valinin kendisine ayırdığı daireye getirmesi için Batula'yı yolladı. Tahi kapıdan içeri girer girmez peçesini başından atıp Dorian'a koştu. Ağlıyor, anlaşılmaz sözler mırıldanıyordu. ''Küçük oğlum, bebeğim, ne kadar da büyümüşsün. Sakalın var, bakışında bir şahininki gibi sert. Ama seni nerede olsa tanırdım. Ne kadar büyük adam olmuşsun, hem de bir şeyh.'' Dorian gülerek ona sarıldı ve saçlarını okşadı. ''Bu gümüş teller de nesi dadacığım, ama sen yine de güzelsin.'' ''Ben yaşlı bir kadınım ama bana sarılman beni gençleştirdi.'' ''Otursana.'' Dorian Tahi'yi taraçadaki bir halı kümesinin üstüne oturttu. Sonra da bir köleyi şerbet ve ballı hurma getirmesi için yolladı. ''Senden duymak istediğim o kadar çok şey var ki.'' Tahi delikanlının sakalını ve yanağını okşadı. ''Güzel bebeğim, güzel bir erkek olmuş. Lamu'dan ayrıldıktan sonra bütün yaptıklarını anlat bana.'' Delikanlı yaşlı kadına sevgiyle gülümseyerek, ''Bunu yapmak bütün bir gün ve geceyi alır.'' diye itiraz etti. Tahi, ''Dinlemek için hayatımın kalan kısmı feda olsun.'' deyince Dorian onun bütün sorularını yanıtladı. Bu arada kendi öğrenmek istediklerini sormayı ertelemek için bütün gücünü kullandı. En sonunda, ''Halife bu yüzden beni Lamu'ya ve ateş sahiline geri yolladı. Sevgili yüzüne tekrar bakabildiğim için Allah'ıma şükrediyorum.'' Tahi'nin yüzü üzüntüden ve çektiği eziyetlerden kırış kırış olmuş, saçları da gümüş rengini almıştı. Ama Dorian hala onu eskisi kadar seviyordu. ''Ben gittikten sonra neler yaptığını anlat.'' diye atıldı. Yaşlı kadın Zenana'da yaşadığını ve harem ağası kuşun ona yüklediği güç işleri yapmak zorunda kaldığını anlattı. Ardından ''Ama en azından kafamı sokacak bir damım oldu ve karnım doydu. Bunun için de Allah'ıma şükrediyorum.'' dedi. ''Dorian artık benimle kalacaksın. Böylece bana gösterdiğin sevgiye özene bir karşılık verebileceğim.'' dedi. Tahi mutluluğundan ağlıyordu. Dorian sonunda laf olsun diye konuyu açmış gibi davranarak dilinin ucundaki soruyu sordu ve korktuğu yanıtı almayı bekledi. ''Küçük Yasmin'i ne alemde? Herhalde koskoca bir kadın olmuş ve Moğol prensiyle evlenmek için Hindistan'a gitmiştir.'' Tahi, ''O prens kızlığa yanına gidemeden koleradan öldü.'' dedi ve çok bilmiş bir ifadeyle delikanlının yüzüne baktı. Dorian duygularını Tahi'den gizlemeye çalışarak şerbetinden bir yudum aldı. Biraz sonra, ''Ona başka bir soylu ya da önemli bir koca buldular mı bari?'' diye sordu. Tahi, ''Evet.'' dedi. ''Abu Dabi'de El Bil Halil emiri, 50 cariyesi olan yaşlı bir adammış. 3 nikahlı karısından büyüğü 2 yıl önce ölmüş.'' Tahi konuşurken delikanlının yeşil gözlerinde biçimlenen acı dikkatinden kaçmamıştı. ''Dorian ne zaman evlendi?'' diye sordu. Tahi delikanlıya acımıştı. ''Yasmin'in nişanlı henüz evlenmedi.'' dedi. ''Rüzgarlar yön değiştirip kusi esmeye başlayınca damatla buluşmaya gidecek. O zamana dek burada Zenana'da üzüntü içinde bekliyor.'' ''Yani Yasmin'i hala burada Lamu'da öyle mi?'' Dorian yaşlı kadına baka kalmıştı. ''Bundan haberim yoktu.'' Daha bu sabah bahçedeki havuzun başında onunla beraberdim. Senin burada olduğunu biliyor, Zenana'daki herkes biliyor. Adını söylediği zaman Yasmini'nin gözlerini görmeliydin. Büyük Salib'in yıldızları gibi parlıyorlardı. El Amhari'yi bir kardeş gibi, hatta daha fazla seviyorum. İhtiyar bir adamın karısı olarak dünya yüzünden sonsuza dek yok olmadan önce onu son bir kez görmeliyim dedi. Dorian halının üstünden fırlayıp taraçanın soluna yürüdü. Orada durup dovlarının demirli bulunduğu körfeze gözlerini dikti. Kaderinin çarkı bir dönüş daha yapmış gibi garip bir sevinç duyuyordu. Çöldeki zorlu yıllarında Yasmini ile ilgili anıları gitgide solmuşsa da o buna rağmen Sağır şeyhlerinin kendi kızlarının arasına ona bir eş bulmaları önerilerini geri çevirmişti. Başka bir şey ya da başka birini muzip muzip gülümseyen maymun yüzlü küçük kızı beklediğini şu ana dek anlayamamıştı. Ama sonra birden mutluluğu gölgelendi. Aralarında öyle çok engel vardı ki. Yasmini Zenana'da tutsaktı. Üstelik başka bir adamla nişanlıydı. Allah'ın önünde o Dorian'ın kız kardeşiydi ve kardeşler arasında zinanın cezasının ölüm olduğunu biliyordu. Kral ailesinden bir bakirenin kızlığını bozup Zenana'nın kutsallığını kirletirse halife bile onu taşlanma veya başının kesilmesi gibi cezalardan kurtaramazdı. Ayrıca Yasmini'ye kim bilir ne yaparlardı. Kuşun yoldan çıkan koruması altındaki kızlara nasıl davrandığı konusunda fısıldaşılan öyküleri anımsayınca ürpermekten kendini alamadı. Kızın birinin ölmesinin 4 gün sürdüğünü, feryatlarının Zenana'dakileri bütün o süre boyunca uyutmadığını anlatmıştı. ''Onu tehlikeye atamam.'' dedi yüksek sesle. Duyguları onu kah bir yana, kah öbür yana itiyordu. ''Ama kalbime karşı koyamıyorum.'' diye mırıldandı. Dönüp yumruğunu sert mercan kayası duvara çarptı ve duyduğu acıdan zevk aldı. ''Ne yapayım Tanrım?'' Tahi'nin halının üstünde bağdaş kurup beklediği yere döndü. ''Benden ona bir mesaj götürür müsün?'' diye sordu. ''Götüreceğimi biliyorsun, ona ne diyeyim oğlum?'' ''De ki yarın ay gökte yükseldiği zaman onu melekler yolunun sonunda bekleyeceğim.''
51. Ayrımın Sonu Sayfa 594.